Ayrım 2. İlk defa vapur yolculuğu ve Pierre'i izleyen iki adam. O sabah hava güneşli, gökyüzü pırıl pırıldı. Küçük Pierre yolculuğa çıkıyordu. Doktor onu vapura kadar götürdü. Oturacağı yere yerleştirdi. Pierre, Nant kentine kadar yapacağın yolculuğun parası ödendi, hiç merak etme, dedi. Onunla bir veda öpücüğü kondurarak yanağına da şakacıktan bir tokat attı ve tembihte bulundu. Amcanın yanına yerleşir yerleşmez oradaki durumu bize iki satırda olsa hemen bildir. Amcasının yanına yerleşme. Bu düşünce onun küçük aklını durmadan kurcalıyordu. Daha amcasının kim olduğunu bile bilmiyordu. Acaba nasıl bir adamdır? Bir ara onu doktora benzetiyordu. Yaşım boyunca hiç işçi gömleği giymemiş bir sayın baya, araba olmak düşünce canlanıyor ve bu düş onu çok duygulandırıyordu. Böylece az da olsa gururunun okşandığını anlıyordu. Yapmakta olduğu ilk gezi ve özellikle büyük nehir üzerindeki yolculuğun değişik çevre görüntüleri Pierre'i öylesine sardı ki hemen hemen her şeyi unutur gibi oldu. Daha önce hiç deniz gezisi yapmamıştı. Bu nedenle dalgalar vapuru salladıkça bir süre başını döndürdü. Ama bunun kısa sürede alıştı. Yolculuğa çıktığında bir vapurda olduğuna bir türlü inanamıyordu. Kendini yokluyor, bir düş görüp görmediğini anlamak istiyordu. Buna karşının içinde ufacık bir korku yoktu. Bunu gururla seziyordu. Pierre'in aklı kadife yeşili, olağanüstü güzelliklerle bürünmüş kıyılardaydı. Sanki büyülenmiş gibiydi. Bu da normal sayılırdı. Çünkü şimdiye dek Saint-Nazaire'in küçük ve belirli bir köşesinden, o yoksullar mahallesinden başkaca bir yer tanımamıştı. Yolculuk başladı, bir saati geçmişti. Artık kıyılara bakmaktan vazgeçip çevresindeki insanlara göz gezdirdi. Kıyıda köşede yerleşmiş köylüleri gördü. Onlar da Nant'a satmak üzere içleri kümes hayvanlarıyla dolu kafesler, sebzeyle dolu sepetler götürüyorlardı. Herkes gülüyor, konuşuyor, kaba saba şakalaşmalar sürüp gidiyordu. Ama hiçbiri yanına iki paketiyle bir köşeye büzülmüş olan bu küçük yolcuya dikkat bile etmiyorlardı. Böyle bir kalabalığın arasında yapayalnız kalmak herhalde hoşa gidecek bir şey de değildi. İnsanların bu ilgisizliğinden sıkıldığı için kendi kendine "Ah!" diyordu. Bu adamlar Paris'te oturan hem de ünlü bir avukat olan amcamı aramak için gittiğimi bilseler sanırım ki bana daha çok önem verirlerdi. Oysa Pierrecik daha bir avukatın ne olduğunu bile tam anlamıyla bilmiyordu. Yalnızca bildiği tek şey bir gün doktorun evinde yapılan bir konuşma sırasında avukatların kendilerine özgü ağırca bir pardösü giydiklerini öğrenmişti. İşte tüm bildiği buydu. Büyüklük kuruntuları küçüklük kafasında yer edince bu kez Pierre'in burnu kalktı. Başını büyük bir gururla dikleştirdi. Bakışları da değişmişti. Güvertede gururlu gururlu gezinmeye başladı. Fakat yine de Pierre'i aldıran yoktu. Farkında bile olmadan gemi içindeki yürüyüşleri kendini birinci mevki güvertesine götürdü. Burada bulunan kadın ve erkek yolcular gergin teneklerin altında rahatça oturmuşlardı. Bunlar üçüncü mevki yolculardan daha az gülüyorlar ve konuşuyorlardı. Belki de kendisine öyle gelmişti. Ama kesinlikle dikkatini çeken tek şey vardı. Ne bunlar ne de üçüncü mevkide bulunan yolcular şu çekici güzelliği kıyılara, denize, güneşe bakmıyorlardı bile. O an Pierre'in aklından şunlar geçti. Benim avukat amcam da Luver Nehri'nde gezintiye çıktıysa herhalde o da birinci mevki yolcuların arasında olurdu. Daha sonra annesinin Paris'teki amcadan hiç söz etmediğini düşündü. Bunun nedenini bir türlü çözemedi ama şaşkınlıktan da kendini alamadı. Derken anneciğinin kendisi için olağanüstü gelinen anılarına kapıldı kaldı. Zavallı kadın gelirini birkaç kuruş daha artırabilmek için bir dakika dahi başını kaldırmadan dikiş çalışmalarını sürdürüyordu. Saat 11 sıralarında üçüncü mevkideki yerine döndü. Hiç kimse yerine oturmamıştı. Hemen gitti ve yerine oturdu. Karnı da çok acıkmıştı. Paketinden yiyeceklerini çıkardı. Kendine doktorun evinde yediği öğle yemeği ziyafeti çekti. Yemekten sonra da cebinden paraları çıkartıp saymaya başladı. O güne kadar eline hiç bu kadar çok para geçmemişti. Hiç bu kadar parası olmadığı için kendine de bunlardan bir böbürlenme payı çıkarttı. Oysa Pierre'in sandığı gibi çevresindekilerden hiçbiri olsun ilgisini çekmiyor değildi. Boş bir fıçının üstünde iskambil oynayan iki kişi hem oyunlarını sürdürüyor hem de Pierre'in davranışlarını gözlüyorlardı. Çocuk parasını saymaya başlayınca iki gözcüğü birbirlerinin yüzüne baklar. Daha sonra oyunlarını bitirmiş gibi serin kanlı bir görünüş içinde Pierre'in yanına yaklaştılar. Bir taraftan piposunu tutturan, bir taraftan da güverteden eğilerek suya tüküren yaşlıcası Pierre'in yanına gelip durdu. Pipodan çıkan dumanı Pierre'in yüzüne doğru tüttürerek şöyle dedi. "Oo, küçük yolcu, tütün kokusu hoşuna gitmiyor mu? Ama biraz daha yaşın büyüsün. Bak onu sen de nasıl içine çekip tüttüreceksin." Pierre kendinden umulmayacak olgun bir davranış göstererek şu cevap verdi. "Hayır efendim, tütününüz beni rahatsız etmiyor." Pierre kendisine önem verilmeye başlamasından ötürü birdenbire sevinç dalgasına kapıldı. İki yabancıdan bu sefer genç olanı konuşmaya başladı. "Öyle sanıyorum ki Nant'ta kalacaksın. Paketini yanına götürmenden de o anlaşılıyor." "Hayır beyler, oradan daha da uzaklarda, Paris'e gidiyorum." Adam şaşırarak, "Ne, Paris mi? Seni böyle yapayalnız mı gönderiyorlar?" Soru birden Pierre'i etkiledi. Bir değişme olduğu için de ağlar gibi titrek bir sesle, "Bir anneciğim vardı. O da geçenlerde öldü. Şimdi Paris'te oturan amcamın yanına gidiyorum." Sonra çok önemli bir kişiden söz ettiğini belirtmek için sesinin tonunu da değiştirdi. "Amcam özel giysileri olan biridir." "Ya demek sen soylu kişilerdensin." Pierre o soylu kişi deyiminden bir şey anlayamadı. "Nasıl dediniz efendim?" diye sordu. Bunun üzerine genç adam sözü değiştiriverdi. "Aman ne rastlantı oldu. Biz de Paris'e gidiyoruz. Ama varlıklı olamadığımızdan trende 3. mevkiye bileti aldık." Pierre bu sözler üzerine omuzlarını silkerek şu karşılığı verdi. "Ben de sizin gibiyim. Param ne birinci ne de ikinci mevkiye gitmeme yeterli değil." Nantes'ta acaba istasyon iskeleden uzakta mı? Yaşlıca olan omuzlarını silkti. Pierre'in yüzüne bir gülümsemeyle bakarak, "Ha, işte bu biraz zorca. İskeleden çıkınca bir sokağa sapmak gerekecek. Sonra bir başkasına girecek. Bir de sağ ve bir kez daha sol. Biletini biz senin için istersen alırız. Onun için merak etme." Pierre elinde olmaksızın utancından kızardı. Sonra, "Ah, ne kadar da iyi insanlarsınız. Anacığımın hasta düşüp öldüğünden bugüne kadar bana yardım eden hep iyi insanlara rastladım. Demek ki bu dünyada ne kadar çok iyi insanlar varmış." Pierre'in tertemiz ve içten davranışı karşısında adamlar genci daha az ağzından bazı şeyleri kaçıracaktı. Fakat öteki adam arkadaşının bir şeyler söylemek istediğini anladığı için onu kolundan tutup kendine çekti. Sonra hiç konuşmadan ayrıldılar. Pierre elini cebine sokmasıyla ağzından "Eyvah!" diye feryat etti. Hırsızlar. Nant kenti nihayet göründü. Bu kent Saint-Nazaire'den daha gelişmiş ve daha güzeldi. Buraya geliş Pierre'i Paris'e daha da yaklaşmış olarak görülüyordu. Tabii bizim küçük yolcunun mutluluğuna da diyecek yoktu. Gayet keyifli bir tavır içinde bir yandan yemeğini yiyor, bir yandan yoluna devam ediyordu. Sonunda gemi rıhtıma yanaştı. İskele verildi. Yolcular ikişer ikişer inmeye başladı. Pierre iki iskambil oyuncusunun arkalarından yürüyordu. Daha şimdiden kendisine yardım etmek isteyen iki büyük koruyucu bulmuştu. İskilden büyük caddeye çıktılar. Az yürüdükten sonra hemen yollarını değiştirdiler. İstasyon herhalde biraz uzaktaydı. Çünkü Pierre'in büyük arkadaşları onu sürekli bilinmeyen bir dizi küçük sokaklardan geçirmekteydi. Ne kadar sokak aralarından geçerlerse geçsinler yine de görünürlerde istasyon yoktu. Son anda büyük ağaçlar dikilmiş ve gelişi güzel sıralı bir yerde gezinti ve dinlenme yerine geldiler. Yaşlı olan adam Pierre'e döndü. "Sen," dedi, "arkadaşlarımla şu sıralardan birine otur. İstasyon hemen şu ağaçların arkasındaki binalardadır. Tren neredeyse şimdi gelir. Gidip biletlerimizi alayım ben. Trenin kalkmasına vakit varsa biraz da yiyecek alır dönerim ben." Pierre'in hemen dikkatini çeken bir nokta oldu. İstasyon bu kadar yakındı da niçin üçü birden gitmiyorlardı? Tam bu soru dudaklarının ucundan dökülecekti ki birden kendini toparladı. Konuşmaksızın genç adamın yanına oturdu. Bilet almayı giden adam çok çabuk döndü. Adam canı sıkkın bir şekilde geri dönmüştü. Daha uzaktan yüksek sesle şöyle bağırıyordu. "Bu gece bir tren kalkıyormuş. Ama zengin adamların binebileceği bir tren olduğu için bilet almadan geri döndüm. Çünkü üçüncü mevki bilet yok. Yarın sabah kalkacak olan treni beklemeliyiz." Pierre bu sözleri duyunca gözleri doldu. Hiç bilmediği bu koca kentte ne yapacaktı? Geceyi nerede geçirecekti? Ama doktorun kendisine öğütlediği korkusuzca direnmenin her zaman işe yarayacağını düşünecekti. Duyduğu bu haber onu çok üzdü. Heyecanını yenemedi. Yanına oturan genç onun yüzünü inceleyen dikkatlice bir bakıştan sonra avucu tok bir sesle şöyle konuştu. Ağlıyor musun küçük? Sen de bizimle kalırsın. Pierre alıngan ve biraz da sertçe şu karşılığı verdi. Teşekkür ederim ama ben bu akşam gitmeyi kesinlikle istiyorum. O sırada yanlarına gelmiş olan yaşlısı yarı kızarmış bir görünüm içinde. Peki soycuzade, birinci mevki bilet alır ve gidersin. Pierre bu alaycı cümleden sonra kendini daha fazla tutamayarak açıkça ağlamaya başladı. Bu kez diğer adam Pierre'in gönlünü almaya çalışarak ''Hadi küçük, ağlamayı bırak. Kalk da seninle bahçede şöyle bir dolaşalım. Sonra bir yer bulur, arkadaş gibi tanışır, yemek yeriz.'' Böyle birden ağlamaktan çok utanmış olan Pierre, yatıştırıcı sözler üzerine gözyaşlarını sildi. Çıkıp dolaşmaya başladılar. Neşesi yerine geldi. Gün batımına doğru Pierre'in yol arkadaşları ekmek, sucuk ve iki şişe de şarap aldılar. Kentin biraz dışında uyarlı bir yerde de buldular. Oraya gidebilmek için bulundukları yerden epeyce uzun bir yol yürümüşlerdi. Geldikleri yer ilk gördükleri park yerinden farklı kırsal bir yerdi. Ama açık havada yemek yiyebilmenin rahatlığını da şimdiden içerinde duymuş gibiydiler. Yemeği yedikten sonra yaşlı adam yine çevreye dolaşmaya çıktı. Az sonra da sevincini belirtircesine bir şarkı mırıldanarak döndü. Oh diyordum. İstesen böyle bir yeri kent içinde bile zor bulursun. Yatakta yatmaktan daha iyi. Uyku çekilecek bir yer hem. Hele sabah kalkınca bizden yatak parası isteyecek kimse yok. Pierre para harcama zorunluluğu da olmaksızın böyle iyi bir yerin bulunmasından ötürü çok sevindi. Yürüdükleri için karnı çok acıkmış, üstelik iyice de susamıştı. Yanındaki iki büyük yoldaşı ona durmaksızın şarap içmeyi itekliyorlardı. Yaşlısı alaylı bir şekilde şunu dedi. Su ördeklere özgedir. İnsan olan şarap içer, şarap. Pierre bu sözlerden alınmış ve onların dediği gibi insan olduğunu göstermek için de şarabı çokça içmişti. Üstelik ilk kez de ağzına içki koyuyordu. Etkisini de biraz sonra gördü. Ne söylediğinin farkına varmadan saçma sapan konuştuğu durdu. Başı dönmeye başlamıştı. Yine de kendini kaldırıp samanlık ambarına götürün beni diyecek kadar gücü buldu. En son kendine saman yığını düzelterek bir yatak yaptıklarını ve bolca yatırdıklarını biliyordu. Bundan sonra her şey gözleri önünden birden silindi. Pierre gözlerini açtığı zaman güneş doğuyordu. Göz kamaştırıcı bir yaz aydınlığı dünyaya mutluluk saçmaktaydı. Pierre yattığı yerden dirseğine dayanarak doğruldu. Henüz kendisini toparlayamamıştı. Nerede olduğunu da bilmiyordu. Nasıl olmuştu da böyle kendinden geçercesine otlar üzerine yatmıştı. Sonunda şaraba başlarken olup bitenleri hatırladı. Çevresine bakındı. İki büyük koruyucu ve yol arkadaşlarını aradı. Ortalıkta kimseler yoktu. Adlarıyla seslenip onları çağırdı. Fakat sesin içinde bir cevap bile alamadı. Demek şu anda yapayalnız kalmıştı. İçine nedenini bilmediği bir korku ve kuşku düştü. Titremeye başladı. Birden ok gibi yerinden fırlayıp ambar kapısını açtı. Dışarı fırladı. Yüksek sesle bağırdı. Yine karşılık alamadı. Gözleri gece yemek yedikleri yere takıldı. Orası bıraktıkları gibi duruyordu. Boşalmış iki tane şarap şişesi vardı. O zaman Pierre tek başına bırakıldığını anladı. Üstündeki saman tozlarını sildi. Saçlarının arasına girmiş çöpleri de temizledi. Sonra koşar adımlarla bir gün önce geldiği yolları arşınlamaya başladı. Sokaklara dalıyor, merak içinde yol arkadaşlarını arıyordu. Nedense hala onlarla karşılaştığını umudundaydı. Ne yazık ki araştırmaları boşa çıktı, umudunu yitirdi. Artık kesinlikle onlar yoktu. Kendi kendine şimdi istasyonu nasıl bulacağım, oraya gidebilmem için hangi köşeden dönmem gerekir diye sordu. Pierre şaşkın şaşkın yürürken ileride bir çeşme gördü. Elini yüzünü yıkamak için oraya yöneldi. Ceketini çıkarırken her zaman alışkın olduğu madensel şıkırtıyı duyamadı. Hemen elini ceplerine soktu, sokmasıyla birlikte ağzından "Eyvah!" diye bir feryat döküldü. Para diye ceplerine bir tek kuruş bile kalmamıştı. Böylece kendilerine koruyucu süsü veren yol arkadaşlarının usta birer hırsız olduğunu anladı. Şimdi Paris'e amcasının yanına nasıl gidecekti? Tüm cesaretini yitirir gibi olmuştu. Umutsuzluk içinde ne yapacağını bile bitmiyor, titriyordu. Yeniden düşünmeye koyuldu. Sanki çöktüğü toprak ona yeniden güç vermişti. Boş ve umutsuz durmak ne yarar sağlayacaktı? Bir şeyler yapması gerekiydi. Ama ne? Amcasının adresini bilmiş olsa ona mektup yazıp başından geçenleri anlatırdı. Ama amcasının isminden başka bir şey bilmiyordu. Paris'te Bay Delsarı diye yazılacak bir mektubun sahibinin eline geçmesi için ancak bir mucize gerekirdi. Haydi mektup yerini buldu diyelim. Daha önemli bir konu vardı. Mektubun karşılığını nerede bekleyecekti? Bir tek çıkar yolu kalıyordu. O da Saint-Nazaire'de doktora yazmaktı. Fakat hayır, doktora yazamazdı. Her şeyden önce böyle bir mektup onun korkaklığını gösterirdi. Pierre'i utancından yerlerin dibine sokardı. Paris'e gitmek için kendisi bir çıkar yol bulacaktı. Önünde çözümü hiç de kolay olmadan bir problem vardı. Bu yalnızlık içinde kimden yardım isteyebilirdi? Tüm yalnız ve çaresiz insanlar gibi Pierre de başını kaldırdı. Gözlerini göğe çevirdi. Her canlıya, her insana, hangi dinden olursa olsun yardımını esirgemeyen Yüce Tanrı'ya yalvardı. Bu yalvarışın ardından üstüne bir hafiflik geldi. Kendini yeniden güçlenmiş hissetti. Hırsızlar paketlerini almamışlardı. Fakat bu iki küçük paket içinde zaten işe yarayacak bir şey de yoktu doğru düzgün. Fakat yine de bunlar Pierre için önemli şeylerdi. Nitekim yiyecek paketinde bir gün önceden kalma bir parça ekmek vardı. Ekmek de iyice kurumuştu. Pierre bu kurumuş ekmeği çeşmenin buz gibi suyuna ıslatıp iştahla yedi. Birden Lizette'i hatırladı. Sanki Lizette gelmiş de kendisine günaydın diyor gibi geldi. Pierre bu garip duygu içinde porselen bebeği çalınan paralarının yerine koydu. Ne de olsa Lizette'in bu güzel armağanı yolda kendisine arkadaşlık etmişti. Hemen kararını verdi. Paris'e yaya olarak gidecekti. Ceketini silkeleyip yola çıkmak için hazırlandı. Tam bu sırada doktorun karısının verip ceket astarı arasına yerleştirip diktiği paralar aklına geldi. Hayret, paralar yerinde duruyordu. Pierre 3 saat durup dinlenmeksizin yürüdü. İçi buruk ve kırıktı. Karnı da iyice acıkmıştı. Tepesinde güneş ortalığı tüm sıcaklığıyla kasıp kavuruyordu. Pierre açlığını daha çok hissediyordu. Bu bunaltıcı yürüyüş sırasında ileride bir ağaçlık gördüm. Hemen hızla o yana doğru yürüdüm. Kendi ağaca atmasıyla birlikte yorgunluğun verdiği derin bir uykuya daldı. Bir saat süren uykusundan uyandığında ilk duyduğu şey karnının çok acıkmış olması oldu. Yolda gerekir düşüncesiyle ceketin içinde para saklı olan yeri söktü. İçinden yalnız bir gümüş para aldı. Sonra yakasının arasına soktuğunu iğne iplikle söktüğü yeri tekrardan dikti. Az bir süre yürüdükten sonra yol üstündeki bir ilçeye vardı. İlk rastladığı fırından ekmek almaktı. İlçenin giriş yerindeki bir taşın üzerine oturdu. Ekmeği öylesine bir iştahla yiyordu ki bir gören olsa onu börek ya da baklava yiyor sanırdı. Burası çok güzel ve sevimli bir yerdi. İlçenin biraz ötesinde iri ağaçların çevrilediği çiftlikler görünüyordu. Şimdi Paris'teki amca işi olmasaydı, doğrusu bu şirin yerde kalmayı çok isterdi. Kırsal yerlerde çalışacak, hayvanlar güdüp besleyecek, ah ne iyi olurdu diye geçirdi de içinden. Aklından bunları geçiriyor, bir yandan da çocukların oyunlarına bakmayı sürdürüyordu. Bu duygu ile çocukların arasında sokuldu. Sonra yüksek sesle onlara döndü. Zıp zıp öyle oynanmaz çocuklar, dedi. Gelin nasıl oynanacağını size göstereyim, dedi. Pierre gerçekten de öyle güzel bir oyun çıkardı ki çevresindeki çocuklar onu hayranlıkla izlediler. Olağanüstü ilgi topladı. Pierre ne kadar olgun olursa yine de bir çocuktu. Oyuna öylesine kendini kaptırdı ki Paris'i de amcasını da unuttu. Biraz sonra zıp zıp oynamaktan usandılar. Bu kez de yine Peter'in öncülüğünde başka bir oyuna başladılar. Onların neşe içinde oynadıklarını gören başka çocuklar da geldi. Oyun bir çocuk için bambaşka bir dünyadır. Oyuna dalan çocuklar zaman kavramını çabucak unutur. Pierre ve arkadaşları da öylesine dalmışlardı ki güneşin batıp akşam karanlığının bastırdığının çok geç farkına vardılar. Çocukların anneleri kapı eşiklerinden onlara bağırdı. Hey Manoren, hey Jacques, Pierrot duymuyor musun oğlum? Hadi eve. Her evde bulunan anne çocuklarını böyle çağırır, içeri alırken bizim kimsesiz Pierre bu anne sesleri arasında kendisini de çağıracak bir kişi bulamadı. Çevresine bakındı. Daha sonra yutkundu. İçindeki acı ve buruklukla paketlerini bıraktığı yerden yöneldi. Oyuna hiç karışmaksızın yalnızca Pierre'in oyun kurallarına uyuşunu ve şaşkınlık verici ustalığını izleyen bir yaşlı ona üzgün ve yalnız kalmış görününce sordu. Arkadaş, sen akşam yemeğini sokakta mı yiyeceksin? Pierre boynu bükülmüş yalnızlık duymanın üzüntüsüyle şu karşılığı verdi. Evet arkadaş, Benim başkaca yiyeceğim yok ki. Bir parça ekmeğim var şu paketin içinde. Onu da gece acıkmamak için biraz sonra yiyeceğim. Ya yatacak? Nerede yatacaksın? Pierre omuzlarını silkti. Nerede yatacağım? Onu ben de bilmiyorum. Yolcuyum, Paris'e gidiyorum. Çocuk şaşkın bir ifadeyle. Ne? Paris'e mi? Pierre çocuğun böyle şaşkınlıkla sorduğu soru karşısında kendinden emin tavır alarak "Evet, Paris'e trenle gidecektim. Ama yolda paramı çaldılar. Şimdi yaya gidiyorum." Pierre'in konuşması karşısında çocuk öylesine etkilenmişti ki gözleri çocuğun fal taşı gibi açıldı. Hiçbir şey söylemeden yürüdü gitti. Pierre de hüzünle kendini kaptırmış olarak yola koydu. 15-20 adım atmıştı ki az önceki çocuğun kendisine koşarak geldiğini gördü. Çocuk nefes nefese "Haydi gel." dedi. "Akşam yemeğini biz de yiyeceğiz." Annem de razı oldu. O serseri çocukları sevmediğini söyledi. "Ama ben seni anneme anlattım. Hem sen bir serseri değilsin. Hadi gel. Yatmadan önce yine de zıp zıp oynarız." Pierre bu çocuğun kardeşçe yürekten gelen çağrısını şaşkınlık ve sevinçle karşıladı. El ele beraberce döndüler. Az sonra sıradan bir çiftliğin mutfağındaydılar. Çocuğun ailesi Pierre'in çevresine toplanmıştı. Yeni pişmiş bir lahana çorbası mis gibi kokuyordu. Bu gözler tüm yolculuğun üzerine çevrilmişti. Acıyan, seven bu gözlerin sahibi ona bakışından geçenleri anlatmasını rica ediyorlardı. Pierre içinde bolca ekmek doğradığı çorbasını kaşıklarken bir yandan da yaşam öyküsünü anlattı. Sözleri etkileyen içtenlik ve temiz yürekliliği serserileri sevmediğini söyleyen çocuğun kuşkucu anasını bile inandırmıştı.